Ayrım 48. 4. Gayrimüslimlerle münasebetler. Cenab-ı Hak insanların din hususunda hür olmalarını, gönderdiği hak dini kendi iradeleriyle seçmelerini murad etmektedir. Bu sebeple içten bir bağlılıkla Müslüman olmayan kişi münafık diye isimlendirilir. Münafıklık İslam'ın en çirkin gördüğü bir durumdur. Bunun yanında Cenab-ı Hak Müslümanlara İslam'ı anlatma ve tebliğ etme vazifesini vermiştir. Müslümanlar İslam'ı gayrimüslimlere sadece anlatırlar. Onları kesinlikle zorlamazlar. Nitekim Resulullah kendi amcalarını bile iman etmeye zorlamamış, onlara sadece yalvarmıştır. Buna rağmen kimisi hiç kabul etmemiş, kimisi de çok sonra kabul etmiştir. Diğer taraftan Müslümanlar İslam'ın ölçüler koyduğu alanlarda kendi arzularına göre hareket edemezler. Onların nasıl inanması, hadiselere hangi zaviyeden bakması ve nasıl davranması gerektiği ilahi ölçülerle tespit edilmiş, Peygamber Efendimiz tarafından da hayata yansıtılmıştır. Buna kitap ve sünnet denir. Dolayısıyla Müslümanlar Kur'an ve sünneti bütün tafsilatıyla anlama gayretinde olurlar ve orada kendilerine gösterilen yolda yürüyerek hayatlarına devam ederler. Cenab-ı Hak onlara şöyle buyurur: Sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik etmekten ve onlara adaletle davranmaktan Allah sizi men etmez. Çünkü Allah adaletli olanları sever. Allah ancak sizinle din uğrunda savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanız için onlara yardımda bulunanları dost edinmenizi yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardır. Mümtehine 8-9. Eğer müşriklerden biri senden eman dilerse Allah'ın kelamını işitip dinleyinceye kadar ona eman ver. Sonra Müslüman olmazsa onu güven içinde bulunacağı bir yere ulaştır. Çünkü onlar hakikati bilmeyen insanlardır. Tevbe 6. İslam, Müslümanlara düşmanlık besleyen, onların inançlarıyla alay eden, kendilerine karşı savaş açan gayrimüslimleri sırdaş tutmayı ve onlarla İslam toplumu aleyhine sonuç doğuracak yakın ilişkiler kurmayı men eder. Ancak İslam'a düşman olmayanlarla iyi münasebetler kurmayı yasaklamaz. Bundan dolayı İslam alimleri küfre, küfrün tezahür, işaret ve sembollerine saygı ve buna bağlı bir sevgiye delalet etmeyen her türlü insani ilişkiyi prensip olarak mubah saymışlardır. Ahmet Özel, Gayrimüslim, Mat, Diya, 13-423. Ebu Basra el-Gıfari şöyle anlatır: Hicret ettiğimde Nebi-i Ekrem Efendimiz'e geldim. Bu hadise Müslüman olmamdan önceydi. Resulullah ailesinin günlük gıdasını temin ettiği küçük bir koyunu benim için sağverdi. Sütün tamamını içtim. Sabah olunca İslam'a girdim. Peygamber Efendimizin hane halkı, geçen gece olduğu gibi bu gece de aç uyuyabiliriz dediler. Bunun üzerine Resulullah koyunu benim için tekrar sağdı. Bu sefer ondan birazcık içince doydum. Ahmet 6-397. Hediyeleşmenin karşılıklı sevgiyi artırdığını ve düşmanlıkları giderdiğini belirten Peygamber Efendimizin gayrimüslimlerle hediyeleştiği de bilinmektedir. Muvatta, Cami 4, Ebu Davud, Haraç 33-35, Tirmizi, Siyer 23/1576. Hazreti Ömer de Resul-i Ekrem'in kendisine hediye ettiği ipekli bir elbiseyi Mekke'deki henüz Müslüman olmamış bir arkadaşına göndermiştir. Buhari, Edep 9. İslam'ın komşuya iyilikte bulunmakla ilgili emir ve tavsiyeleri, Nisa 36, Müslim, İman 76-77, Müslüman ve gayrimüslim bütün insanları içine alır. Kurtubi 5-184-188, İbni Kayyım el-Cevziye 2-417-418. Resulullah komşuları tasnif ederken gayrimüslimlerden de bahsetmiş ve onların da komşuluk hakları olduğunu ifade buyurmuştur. İbni Hacer, Fethül Bari, Darül Fikr, Fuat, Abdülbaki, Neşriyatı 10-456, Suyuti, El Camius Sair 1-146/3656. Dolayısıyla Müslümanlar günlük hayattaki münasebetler çerçevesinde gayrimüslim hastaları ziyaret, cenazelerine katılma ve taziyede bulunma, ayrıca evlenme, doğum ve benzeri münasebetlerle onları tebrik etme gibi içtimai münasebetlerden geri kalmamışlardır. İbn Kayyım el-Cevziye 2 200 ila 205, Yusuf el-Kardavi Gayrimüslimin fil Müctemail İslami Beyrut 1412 sayfa 45-46. Nitekim Resulullah kendisine hizmet eden Yahudi çocuğu hastalığında ziyaret etmiştir. Buhari Cenayiz 80. İslam'ın akrabalara iyilik etmek ve onlarla münasebetleri kesmemek hususundaki emirleri de Müslim gayrimüslim herkese şamildir. Nisa 1, Muhammed 22. Müslümanların inancı ve hadiseye bakışı bu çerçevede olunca onların bütün insanlarla daima iyi geçinmeyi ve sulhü tercih edeceği muhakkaktır. Gayrimüslimler zararlı bir davranış ve tutum içine girmedikleri müddetçe kendilerine iyilik ederler. Ancak Müslümanlara zarar verecek hareketlerde bulunurlarsa o zaman gerekli tedbirleri alırlar. İslam'da insanlar arasında sadece inanç esasına dayalı bir ayrım kabul edilir. Bu husustaki tercihin ahiret hayatında büyük bir mükafat veya cezayı gerektireceği, Allah katında iman edenlerle etmeyenlerin aynı muameleye tabi tutulmayacağı birçok ayette ifade edilir. Mesela bakınız Hud 15-24, Fussilet 40, Câsiye 20-35. Bununla birlikte dünya hayatında inananlarla inanmayanların gerek farklı toplumlar halinde gerekse aynı toplum içinde bir arada yaşamaları için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Devletler hukukunun en mühim mesnedi olan milletler arası topluluk fikri ilk defa Kur'an'da ifadesini bulmuş ve Resulullah devrinden başlayarak toplumlar arası ilişkiler hukuki esaslara dayandırılmıştır. Kur'an ve sünnette belirlenen temel prensipler çerçevesinde oluşan ve zamanla gelişen bu devletler arası hukuk, Müslüman devletlerin gayrimüslim toplumlarla olan münasebetlerinde tatbik edilirken, Batı dünyasında orta çağ boyunca milletler arası alanda keyfilik hakim ola gelmiş ve 18. asırda Avrupa'da oluşmaya başlayan devletler hukuku Batılı ve Hristiyan olmayan devletlere ancak 19. asrın sonlarından itibaren tatbik edilmeye başlanmıştır. Ahmet Özel, Gayrimüslim, Mat, Diya 13, 419. Milletler arası münasebetlerin sulh içinde devam ettirilebilmesi ve bunun sağlam esaslara dayandırılması için karşılıklı güven ve haklara saygı büyük bir ehemmiyete sahiptir. Bu sebeple İslam gerek hususi gerekse milletler arası münasebetlerde Müslümanlara verdikleri sözleri tutarak karşılıklı güveni sarsacak davranışlardan sakınmalarını, insanlar arasında hiçbir ayrım yapmadan adaletle davranmalarını, kin ve düşmanlıklar yüzünden zulüm ve haksızlığa yönelmemelerini emreder. Maide 1, 2, 8, Nahl 91, 92, 94, Nisa 58. Kur'an-ı Kerim, yeryüzünde insani bağları kuvvetlendirmeye, toplumları insani gayelerle birbirine yaklaştırmaya, karşılıklı münasebetleri faydalı hususlarda işbirliğine dayandırmaya büyük bir ehemmiyet atfetmiştir. Müslüman alimler, İslam devletinin gayrimüslim devletlerle ticaret, barış, dostluk ve benzeri antlaşmaları yapmasına herhangi bir engelin olmadığını, askeri alanda işbirliği ve ittifakların ise ancak zaruret hallerinde ve bazı şartlarla caiz olacağını ifade etmişlerdir. Ahmet Özel, Gayrimüslim, Mat, Diya 13, 420. M. Hamidullah'a göre Müslümanlar bazı din ve hayır işleri için savaş halindeki bir düşmanla bile işbirliği yapabilirler. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Mescid-i Haram'a girmenize mani oldukları için bir topluma karşı beslediğiniz kin sizi tecavüze sevk etmesin. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun çünkü Allah'ın cezası çetindir. Maide 2. Buna göre yardımlaşma ve işbirliği Müslümanların kendi aralarında sınırlı kalmamalı, din veya ırk kısıtlaması olmaksızın bütün insanlığa yayılmalıdır. Profesör Doktor M. Hamidullah, İslam'a Giriş, sayfa 227-228. Tanınan hürriyetler. İslam, gayrimüslimlerin Müslüman toplum içinde inanç hürriyetine, can ve mal güvenliğine sahip olarak yaşamalarına imkan tanımıştır. Resulullah, hicretin hemen ardından Medine'de bulunan müşrik ve Yahudi toplumları ile Medine Anayasası veya Medine Vesikası ismi verilen bir sözleşme yaparak bunun ilk adımını atmıştır. Böylece birçok dini kültürel grubun bir arada yaşamasını mümkün kılan bir toplum modelinin ilk örneği ortaya konmuştur. Daha sonraki yıllarda Peygamber Efendimizin Eyle, Ezruh, Dûmetül Cendel ve Necran Hristiyanları, Makna ve Teyma Yahudileri, ayrıca kısmen Mecusilerin de bulunduğu Hecer ve Bahreyn halkı ile yaptığı anlaşmalarla gayrimüslimler dini ve hukuki temele dayalı kültürel kimliklerini muhafaza ederek İslam toplumunda emniyet içinde yaşama imkanına kavuşmuşlardır. İslam tarihi boyunca devam ede gelen bu uygulama Osmanlı Devleti'ndeki millet sistemiyle en geniş ve gelişmiş biçimini almıştır. Bakınız Profesör Doktor M. Hamidullah Vesaik 19 30 ila 33 57 93 ila 95 190 ila 192 Ahmet Özel Gayrimüslim Mat Diya 13 420 Doktor Osman Güner Resulullah'ın Ehli Kitapla Münasebetleri Ankara 1997 İsmail Hakkı Atçeken Hazreti Peygamber'in Yahudilerle Münasebetleri İstanbul 1996, M. Ali Kapar, Hazreti Muhammed'in müşriklerle münasebeti, İstanbul 1987. Medine vesikasında yer alan şu ifadeler calibi dikkattir. Müslümanların dini kendilerine ve Yahudilerin dini kendilerine aittir. Yahudiler, Müslümanlar ittifak halinde bir topluluktur. Aralarında hayırseverlik ve adalet cari olacaktır. Madde 25-37. Gayrimüslimler zimmet akdi, antlaşma yaparak İslam ülkelerinde sürekli ikamet etme hakkına sahip olanlara zımmi, bu sözleşmeye de zimmet akdi denir. Zımmiler durumlarına göre İslam devletine şahıs vergisi cizye, arazi vergisi haraç veya bir tür ticaret vergisi uşur öderler. Bu vergiler, zimmet akdinin zaruri şartı kabul edilen can ve mal güvenliğinin sağlanması veya ülke savunmasından muafiyetleri karşılığında tahsil edilir. Bununla birlikte her zımmiden de cizye alınmaz. Cizye, ergenlik çağına gelmiş ve mali gücü yerinde olan erkeklerden alınır. Savaşma gücüne sahip olmayan kadın, çocuk, yaşlı, özürlü, köle ve fakirlerden tahsil edilmeyen bu vergiden gönüllü olarak askerlik hizmetinde bulunanlar da muaf tutulur. Bunun yanında devlet tarafından münasip görülen bazı vazifeler, fayda ve hizmetler sebebiyle de zımmilerden cizye alınmadığı görülmektedir. Ayrıca geçit yerleri, ada, kale ve sınır boylarında bulunanlar da cizye veya diğer vergilerden kısmen veya tamamen muaf tutulmuşlardır. Bakınız Ebu Davud Zekat 65, Haraç 29-30, Tirmizi Zekat 5, Nesai Zekat 8, Ahmet 5-230-233-247, Ahmet Özel Gayrimüslim Mat Diya 13-422. Bazı mezheplere göre gayrimüslimlerin din adamlarından çalışamayacak durumdaki çiftçilerden de cizye alınmaz. Devletin muhafaza vazifesini yerine getirememesi, ölüm hali ve zımminin Müslüman olması gibi hallerde de cizye borcu düşer. Müslümanlar gibi can ve mal güvenliğine sahip olurlar. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Dikkatli olun, kim bir zımmiye, İslam devletinin tebaası olan gayrimüslime zulmederse yahut onun hakkını kısarsa veya ona gücünün yetmeyeceği bir mesuliyet yüklerse ya da gönülsüz olarak ondan bir şey alırsa kıyamet gününde onun hasmı ben olacağım. Ebu Davud Haraç 31-33/3052. Yine Efendimiz bir zımmiyi haksız yere öldüren kişinin cennetin 40 yıllık mesafeden duyulan kokusundan mahrum olacağını haber vermiştir. Beyhaki Es-Sünenül Kübra 9-205. Hişam bin Hakim Hımız'dayken Acem fellahlarından bir takım insanları cizye ödemek için güneş altında tutan bir adam görmüştü. Bu da ne? diye sordu ve ben Peygamber Efendimiz'i şüphesiz ki Allah dünyada insanlara işkence yapan kimselere azap eder buyururken işittim dedi. Ebu Davud Haraç 30-32/3045 Müslim 1-117-119 Bilindiği gibi İslam'da ahde vefa göstermek yani verilen bir söze sadık kalmak son derece mühim bir husustur. Hatta söz verilen kişi kafir bile olsa yine o söze bağlı kalınıp icabını yerine getirmek İslam'ın emridir. Ancak Resul-i Zişan Efendimiz bilhassa anlaşmalı gayrimüslimlerin hakları üzerinde daha büyük bir hassasiyetle durmuş, anlaşma şartlarına riayet ettikleri müddetçe haklarının korunmasını, mal, can ve namuslarına dokunulmamasını emretmiştir. Böylece İslam'ın sağladığı huzur ve emniyet ortamında gayrimüslimler tarih boyunca son derece ferah ve rahat bir hayat sürmüş, ilim, kültür, sanat ve ticaret gibi alanlarda ilerleme imkanı bulmuşlardır. Kur'an-ı Kerim din konusunda insanlara baskı yapılmasını kesinlikle yasaklamış. Bakara 256, Yunus 99, Kehf 29. Resulullah ve Hulefai Raşid'in dönemlerinde gayrimüslim toplumlarla yapılan zimmet antlaşmalarında bu husus açıkça ifade edilmiştir. İnanç hürriyetinin bir gereği olarak dini eğitim ve öğretim, ayin ve ibadetler ve mabetler hukukun himayesi altına alınmıştır. Gayrimüslimler mabetlerinde veya açtıkları okullarda dini eğitim ve öğretimi tam bir serbestlik içinde verme imkanına kavuşmuşlardır. Ahmet Özel, Gayrimüslim, Mat, Diya, 13-421 Zira Kur'an'da Yahudi, Hristiyan ve diğer toplumların kendilerine has dini prensip ve kaidelere tatbik edebilecekleri ifade edilmiştir. Maide 42-50 Müslümanlar ahitle bağlanmış gayrimüslimlerin inançlarına hakaret etmezler. Hatta zımminin gıybetini yapmak, ona iftira atmak dahi haramdır. Bu durumda zımmilere düşen de kanunlara uymak, Müslümanların inanç ve örflerine saygı göstermek, kamu düzenine ve umumi ahlaka aykırı davranışlardan kaçınmaktır. İslam, gayrimüslimleri Müslümanlarla birlikte kendi dindaşlarına karşı savaşmak zorunda bırakmamak için askerlikten muaf tutmuştur. Bu aynı zamanda onlara tanınan inanç hürriyetinin de bir icabıdır. Ancak bizzat kendileri istekli oldukları zaman ihtiyaç duyulması ve güven ortamının sağlanması halinde bu hizmetlerinden faydalanmada bir mahsur görülmemiş ve bu durumda kendilerinden cizye alınmamıştır. Özel AGE 13-422 Gayrimüslimler İslam ülkelerinde Müslümanlarla eşit bir ikamet ve seyahat hürriyetine sahiptirler. Çalışma hürriyeti bakımından gayrimüslimler için herhangi bir sınırlama söz konusu olmayıp, iş ve ticaret hayatının her alanında faaliyet gösterebilirler. Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdurrahman şöyle anlatıyor. Biz bir seferde Peygamber Efendimizin yanında 130 kişiydik. Resulullah, yanında yiyecek bir şeyleri olan var mı diye sordu. Hemen araştırdık. Bir kişinin yanında bir sağ veya ona yakın miktarda yiyecek bulduk. Ondan un öğütüp hamur yaptık. Sonra saçları çok uzamış ve bakımsız olan uzun boylu bir müşrik koyun sürüsüyle üzerimize çıka geldi. Allah Resulü ona, koyunları satıyor musun yoksa atiye veya hediye olarak mı getirdin diye sordu. Müşrik, hayır satılıktır dedi. Bunun üzerine Resulullah o müşrikten bir koyun satın aldı. Koyun kesildi. Peygamber Efendimiz evvela koyunun karaciğerini kızartmamızı emretti. Allah'a yemin ederim ki Resulullah 130 kişinin hepsine de bu ciğerden bir parça kesip ayırdı. Orada bulunanlara hemen verdi. Uzakta olanların da hisselerini saklayıp geldiklerinde kendilerine verdi. Sonra Peygamber Efendimiz koyunu iki kap içine koyup pişirdi. Seferdeki insanların hepsi ondan yiyip doydukları halde yemek artmıştı. Bu kalan yemeği deveye yükleyip beraberimizde götürdük. Buhari Hibe 28, Buhari Büyü 99. Öte yandan gayrimüslimler amme hizmetleri ve sosyal güvenlik imkanlarından Müslümanlar gibi faydalanma hakkına sahiptirler. Hazreti Ömer, yoksulluk ve ihtiyarlık sebebiyle dilenen bir zımmiyi gördüğünde ona hazineden maaş bağlanmasını emretmiş, vefatı sırasında da kendisinden sonra gelecek halifeden zımmilerin haklarını korumasını ve onları himaye etmesini istemiştir. Ebu Yusuf, Kitabül Haraç, sayfa 258 ila 260. Ebu Übeyt, El-Enval, Kahire, 1393, sayfa 57. Halid bin Velid, Hire halkıyla yaptığı antlaşmada, güçsüz düşenlerden cizye alınmayacağını ve bunların geçiminin hazineden karşılanacağını ifade etmiştir. Profesör Doktor Muhammed Hamidullah, Vesaik, sayfa 280-281, numara 291. Ömer bin Abdülaziz de bu durumdakilere devlet hazinesinden maaş bağlanması için yetkililere talimat vermiştir. İbni Kayyım el-Cevziye, Ahkamu Ehli Zimme, Selahaddin el-Müneccid, Dımaşk, 1381 bölü 1961, 1.38. Fukahanın büyük bir kısmı gayrimüslimlere sadaka verilebileceğini ifade etmektedir. Ayrıca gayrimüslimlerin kendi aralarında vakıf kurmaları, hatta Müslümanların onlara yönelik vakıf tesis etmeleri belli şartlarla caiz görülmüştür. Ahmet Özel, Gayrimüslim, Mat, Diya, 13-421. İslam ülkesinde bulunan Müslim veya gayrimüslim, vatandaş veya yabancı bütün insanlar devletin yargı sistemine ve kanunlarına tabidir. Bununla birlikte İslam'ın gayrimüslimlere tanıdığı inanç hürriyetinin bir icabı olarak aile, şahıs, miras ve borçlar hukuku gibi dini inançla yakından ilgili konularda kendilerine adli ve hukuki muhtariyet tanınmıştır. İslam'ın getirdiği bu hukuki çoğulculuk, dini, kültürel çoğulculuğu koruyarak gayrimüslimlerin asırlar boyunca İslam toplumu içinde varlıklarını sürdürmelerine imkan sağlamıştır. Gayrimüslimler aralarındaki hukuki ihtilafları kendi mahkemelerine götürme hakkına sahip oldukları gibi İslam mahkemelerinde de dava açabilirler. Bu durumda İslam hukuku tatbik edilir. Maide 42-44-48. Ancak inançları gereği meşru saydıkları domuz ve şarap gibi mallarla ilgili tasarrufları ve yine kendilerince meşru kabul edilen diğer bazı hususlarda farklı hükümlere tabidirler. Özel AGE 13-422-423. Aslında Hazreti İsa domuz yemezdi. Dindar Yahudiler de yemiyorlar. Peki Hristiyanlar niçin yiyor ve helal kabul ediyor, anlamak mümkün değil. İslam'ın gayrimüslimlerle münasebetlerde barışı esas aldığına dair bir delil de Müslümanların ehli kitap olan kadınlarla evlenmesini mubah kılmasıdır. İnancın oluşturduğu kardeşlik bağı bir tarafa bırakılırsa, içtimai münasebetler bağlamında karı koca arasındaki sevgi ve yakınlıktan daha güçlü bir bağ düşünülemez. Bu alaka yalnız bir fertle sınırlı kalmamakta, kadının anne ve babası, kardeşleri ve diğer akrabalarıyla Müslüman koca ve çocukları arasında da bir akrabalık bağı oluşmaktadır. Bu da inanç farklılığına rağmen İslam'ın farklı dinden olanlara tanıdığı müsamahanın karşılıklı iyi münasebetler kurma isteğinin bir tezahürü olarak görülmelidir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Bugün size temiz ve iyi şeyler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerini yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlarla daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da mehirlerini vermeniz şartıyla namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir." Maide 5. Müslüman koca gayrimüslim hanımını dininin gereklerini yerine getirmekten alıkoyamayacağı gibi onu dini inancına aykırı davranışlarda bulunmaya da zorlayamaz. Ancak semavi bir dine inanmayan ateşperest, putperest ve diğer inanç sahipleriyle evlenilmez. Bakara 221. Resulullah ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlara müşriklerden daha yakın davranmıştır. Rum-Acem savaşında ehli kitabı tutması, Medine'de ilk kıblenin Beytül Makdis olması ve bazı hususlarda müşriklere muhalefet, ehli kitaba muvafakat etmesi bunu gösterir. Aynı şekilde Müslüman bir kadının ehli kitap da olsa gayrimüslim bir erkekle evlenmesi de haramdır. Bakara 221, Mümtehine 10. Zira zayıf olan kadının inancı konusunda kocasının baskısına maruz kalma ve çocuklarının küfür üzere yetiştirilme tehlikesi vardır. Kesim esnasında Allah'tan başkasının adını andıkları bilinmedikçe ehli kitap tarafından kesilen hayvanların yenilmesi caizdir. Allah'tan başkasının adının anıldığı bilinirse bu eti yemek haramdır. Bir de hayvanın usulüne göre kesilmesi gerekir. Boğularak ve benzeri yollarla öldürülürse eti yenmez. Hasılı Müslümanlara karşı düşmanca tavırlar içine girmedikleri müddetçe gayrimüslimlerle münasebetler Kur'an-ı Kerim'in temel prensipleri ve Resulullah ile Hulefai Raşidi'nin tatbikatı çerçevesinde barış ve hoşgörüye dayanır. Gayrimüslimler tarih boyunca İslam toplumu içinde kendi dini kültürel kimliklerini koruyarak emniyet içinde yaşamışlardır. Bu emniyet ve müsamahayı gölgeleyecek bazı tatbikatı ise içtimai ve siyasi sebeplerle açıklamak lazımdır. Bunu tek taraflı olarak sadece Müslümanların eseri gibi göstermek doğru değildir.